Kaptan Grant'ın Çocukları.
Ayrım 7.
İkinci Bölüm. 1. Yepyeni Bir Ülke. 23 Aralık 1864'te Lord Glenarvan'ın yeni gezisi boğucu bir sıcak altında başladı. Güney yarıkürede mevsim yazdı. Okyanusya kıtasının en büyük adası olan Avustralya'da 6 eyalet vardı. Bu eyaletlerin yalnız kıyı kesimlerinde insanlar yaşıyordu. Ana karanın iç kesimleri ise hemen hemen hiç bilinmiyordu. Bereket versin, 37. enlem bu uçsuz bucaksız boşluklardan geçmiyordu. Glenarvan'la arkadaşları Adelaide eyaletinin küçük bir kesimini, Victoria eyaletinin bütününü, bir de güney yeni galleri aşacaklardı. Ayrton akşama Victoria'nın batıdaki en uç kenti Asplay'e varmayı tasarlıyordu. Onun için günde 35-40 kilometre yol almaları gerekiyordu. Yolda araba ortada gidiyor, atlılar iki yanından yürüyorlardı. Ayın 23'ünde bu düzen içinde Asplay'e vardılar. İndikleri handa koyun etinden güzel yemekler yediler. Paganel susmak bilmeden Avustralya konusunda bildiklerini sıralıyordu. Bir ara arkadaşlarının "Yaşa!" diye alkışlamaları üzerine sustu. Binbaşı dayanamadı, alaycı bir sesle "Hepsi bu kadar mı Paganel?" diye sordu. Bilgin, "Burası insana canlılık verir," dedi. "Havasında oksijen boldur. Rutubetsiz olduğu için bu ülkede ruhlar da madenler de paslanmaz." Bu sözlere hepsi çok şaştı. Paganel açıklamasını şöyle sürdürdü. "Hayvanların son derece uysal olduklarını göreceksiniz. İnsanları da öyle. Kızmak nedir bilmezler." 24 Aralık'ta gün doğarken yeniden yola koyuldular. Hava sıcaktı ama dayanılmaz değildi. Yolun da kötü olduğu söylenemezdi. Uzun süre yol aldıktan sonra akşam Blano Gölü yakınlarında konakladılar. Olbinet'in hazırladığı yemekleri yedikten sonra kimi arabada, kimi çadırda uykuya çekildiler. Avustralya'nın dingo adı verilen çakallarının sürekli ulumaları hiçbirini etkilemedi. Ertesi sabah erkenden yola çıkıldı. Akşam saat 4 sıralarında John Mangles ufukta beliren yoğun bir toz bulutunu gösterdi. Paganel bunun bir doğa olayı olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ayrton tozu bir sürünün kaldırdığını söyledi. 15 dakika sonra toz bulutunun nedeninin gerçekten bir hayvan sürüsü olduğu anlaşıldı. Sürünün başında Sam Machel adında biri vardı. Sürüyü doğuya götürüyordu. Sürüde sığır, koyun, at cinsinden tam 12.750 baş hayvan vardı. Bunlar Orta Avustralya otlaklarında beslenmeye götürülüyormuş. Yolculukları 3 ay sürüyormuş. Kendisine 20 köpekle 30 yamağı yardımcı oluyormuş. Bu durumuyla adam bir ordu komutanına benziyordu. Sürüye öküzlerin kılavuzluk ettiğini de Sam'den öğrendiler. Yaylalarda sürüyü gütmek kolaymış ama ormanlarda iş güçleşiyormuş. Hayvanların dağılmaması gerekiyormuş. Kimi zaman da hayvanların bilinmeyen bir nedenle korkuya kapılıp çoğunun uçurumlardan ırmağa düşerek boğuldukları olurmuş. Sam'den ayrıldıktan sonra Glenarvan'la arkadaşları onun gittiği yönün tersine yollarını sürdürdüler. Akşama Talbot Dağları'nın eteklerine vardılar. Orada konakladılar. Olbinet'in hazırladığı Noel yemeğini iştahla yediler. Birkaç şişe viskiyle şarap içtiler. 26 Aralık akşamı Lonsdale Gölü'nün 8 kilometre ötesinde kuzeydeki Drummond ile güneydeki Dryden Dağları arasında konakladılar. Sabahleyin saat 11 sıralarında araba Wimmera Irmağı kıyılarına ulaştı. Genişliği 1 kilometreyi bulan ırmak, akasyalar zamk ağaçları arasından akıp gidiyordu. Ağaçların yeşil yaprakları arasında türlü türlü, renk renk bir sürü kuş kanat çırpıyordu. Irmakta süzülerek yüzen bir çift karakuğu ile karşılaştılar. Irmağın üstünde herhangi bir köprü yoktu. Arabayla atlıların karşı kıyıya geçmeleri gerekiyordu. Uzun süren bir araştırmadan sonra bir metre derinliğinde bir yer buldular. Ayrton, ırmağı bu yolla aşmak zorunda olduklarını söyledi. Arabayı akarsuya sürdü. Irmaklardan geçilirken genellikle ağırlığı hafifletmek için arabaların yanlarına boş fıçılar bağlanır. Onlar böyle bir önlem alacak durumda değildiler. Bu tür bir önlem alamadıkları için de ırmağı geçmeleri öküzlerin yeteneğine, Ayrton'un ustalığına bağlıydı. Irmağın ortasına kadar her şey yolunda gitti. Burada sular birden derinleşti. Tekerleklerin üstüne kadar çıktı. Öküzlerin ayakları yerden kesilse akıntı arabayı alıp götürebilirdi. Ayrton bu arada büyük çaba harcıyordu. Atından inip suyun içine girerek öküzleri boynuzlarından yakaladı, ileriye doğru yöneltti. Tam bu sırada bir çatırtı duyuldu. Araba tehlikeli bir biçimde yattı. Sular arabanın içindeki kadınların ayaklarına kadar geldi. John'la Glenarvan arabaya yandan güçlükle destek oluyorlardı. Sonunda tehlikeyi atlatıp karşı kıyıya geçmeyi başardılar. En güç işi atlatmışlardı. Ama arabanın ön dingiliyle Glenarvan'ın atının nalları kopmuştu. Hemen onarılması gerekiyordu. Ayrton, 35 kilometre kuzeydeki Black Point istasyonuna gidip bir nalbant götürebilirdi isterlerse. Bu iş 10-15 saat içinde biter dedi. Birkaç dakika sonra Ayrton, Wilson'ın atının sırtında bir mimoza kümesinin ardında gözden gitti. Ötekiler o dönene kadar ırmağın kıyısında bekleyeceklerdi. 2. Damgalı nallar. Bekleme süresinin bir bölümünü ırmağın çevresine dolaşmakla geçirdiler. Çevre gerçekten de görülmeye değer yaratıklar, bitkilerle doluydu. Gezintileri güneş batıncaya kadar sürdü. Bu sırada konakladıkları yerden 1 kilometre kadar uzaklaşmışlardı. Hava birdenbire kararınca yollarını yıldızlara göre bulup geri dönebildiler. McNabbs, Ayrton'un nalbant aramaya gitmesini hiç de iyi karşılamamıştı ama bunu kimseye açmadı. Yalnız ırmağın durgun kıyılarını gözetleyip durdu. Gece birkaç saat sürdükten sonra güneş yeniden doğdu. Glenarvan, Ayrton konusunda herhangi bir kuruntuya kapılmamıştı. Onun için önemli olan amaca ulaşmaktı. Onun için Ayrton'un davranışını hoş karşıladı. Ayrton ertesi sabah gün doğarken döndü. Nalbant olarak yanında iri yarı, görünüşü insana hiç de güven vermeyen, suskun birini getirmişti. Yalnız adamın arabayı onarışından işinin ustası olduğu hemen ortaya çıktı. Binbaşı adamın bileklerinde kan oturmuş taze yara izlerini görünce çok şaşırdı. Adama bu yaraların acıyıp acımadığını sordu. Ama işinden başını kaldırmayan nalbanttan hiçbir karşılık alamadı. Araba 2 saat içinde onarıldı. Nalbant hazır nal da getirmişti. Onun için Glenarvan'ın atının nallanması da çok sürmedi. Binbaşı bu sırada nalların yapıldığı demire gözlerini dikti. Nalların arasında yonca biçiminde bir damga vardı. McNabbs bunu Ayrton'a sordu. Ayrton, Black Point istasyonunun simgesi onlar dedi. İstasyondan uzaklaşan atların kolaylıkla bulunmasına yarıyor. Nalbant işini bitirince parasını aldı, tek söz etmeden uzaklaştı. Yarım saat sonra topluluk yeniden yola koyulmuştu. Şimdi geniş bir düzlükte yol alıyorlardı. Crowland'dan Horsam'a uzanan posta yolunu böyle açtılar. Akşama Maryborough'un 5 kilometre ötesine ulaştılar. İnce ince yağmur yağıyordu. 29 Aralık günü 11 sularında önemli bir kent olmayan Carsbrook'a vardılar. Ayrton vakit kazanmak için kente uğramadan yola devam etmeyi istiyordu. Ama Paganel'in isteğini kıramadıkları için kente girdiler. Paganel her zaman yaptığı gibi dolaşmak için Robert'ı da yanına almıştı. Burası öteki Avustralya kasabalarından daha başka değildi. Bankası, adliye binası, pazarı, okulu, kilisesi, 100 kadar tuğladan eviyle hiçbir özellik göstermiyordu. Az sonra gezintilerini sona erdirip arkadaşlarının yanına döndüler. Yola koyulduktan hemen sonra ekili alanlar geride kaldı. Kendilerini birden çölün ortasında buldular. Avustralya'nın bir özelliği de buydu. İlkel kabilelerden hiçbiriyle karşılaşmamışlardı daha. Paganel, "Altın ülkesine yaklaşıyoruz," dedi. 1852'de madenciler buraya akın etmişlerdi. Bugün akşam olmadan Murray'i kıyıya bağlayan demir yoluna ulaşırız. Bilginin sözünü bir lokomotifin düdüğü kesti. Güneyden gelen tren demir yolu ile karayolunun kesiştiği yerde durdu. Merakla atlarını o yana çevirdiler. Çevreden demir yoluna, demir yoluna diye bağırışıldığı duyuluyordu. Biraz sonra durum aydınlandı. Tren yoldan çıkmış, lokomotifle 5 vagon ırmağı boylamıştı. Yalnız son vagon kurtulabilmişti. Kalabalık bir yandan treni kurtarmaya çalışırken, bir yandan da kazanın nedenini tartışıyordu. En çok üzerinde durulan şey, köprünün kapatılmasının unutulmasıydı. Köprünün yarısının trenle birlikte Latin ırmağına kaymış olması, öteki yarısının sağlam kalışı bu görüşün doğru olduğunu gösteriyordu. Lord Glenarvan, olay yerindeki polis müdürüne kendini tanıttıktan sonra, ''Korkunç bir olay.'' dedi. Polis müdürü, ''Korkunçtan da öte.'' dedi. ''Cinayet bu, düpedüz cinayet.'' Glenarvan bu kez sorgu dolu bakışlarını Genel Vali Bay Mitchell'a çevirdi. O şu açıklamayı yaptı. ''Müdür bey haklı efendim. Soruşturmanın sonucu bu olaya bir cinayet gözüyle bakılacağını gösteriyor. En arkadaki marşandiz vagonu soyulmuş. Kazadan kurtulan yolcular haydutların saldırısına uğramış. Köprünün açık bırakılması bir unutkanlık sonucu değil. Özellikle açılmış. Hat bekçisi ortada olmadığına göre o da haydutlarla birlik demek.'' Polis müdürü bekçinin haydutlarla birlik olacağı düşüncesine katılmadığını belirtti. O sırada ırmağın 1 kilometre kadar aşağısında büyük bir gürültü koptu. Ardından büyük bir kalabalığın ortasında yürüyen 2 adam göründü. Aralarında bir ölü taşıyorlardı. Bekçinin ölüsüydü bu. Göğsünden bıçaklanmıştı. Demek polis müdürü haklıydı. Yerli kabilelerin bu cinayette parmağı yoktu. Cinayeti de, soygunu da hapishane kaçkını mahkumların işlediği sonucuna varıldı. Bu olay Glenarvan'ın gezisine engel olamazdı. Arkadaşlarının yanına dönünce onlara yalnızca tren kazasından söz etti. O dolaylarda bir takım hapishane kaçkınlarının dolaştığını söylemedi. Özellikle Ayrton'a herhangi bir şey söylemekten kaçındı. Topluluk doğuya doğru yoluna devam etti. 31 Aralık gününü yürüyerek geçirdiler. Kendileri de hayvanlar da çok yorgundu. En sonunda dağın yuvarlak doruğu belirdi. Geceyi dar bir boğazda konaklayarak geçirdiler. Altın ocaklarının bulunduğu bölgeye ertesi gün, yani 1865 yılının ilk günü vardılar. 1851'de altın bulmak umuduyla binlerce kişi buraya üşüşmüştü. Bu arada yorgunluktan ölüp gidenler olduğu gibi birkaç kazma vuruşundan sonra önemli altın yatakları bulanlar da olmuştu. 1852'de Avustralya'ya gelen göçmenler arasında önemli bir artış görülmüştü. 11 sularında maden ocaklarının merkezine vardılar. Burası başlı başına bir kentti. Glenarvan arabayı Malredi'yi yanına katarak Ayrton'la gönderdi. Kendileri buraları dolaşıp 2 saat sonra onlara yetişeceklerdi. Paganel gezinti sırasında durmadan arkadaşlarına bilgi verdi. Altın arayıcılığının püf noktalarını anlattı. Bu arada bilginin boyuna yerlerde bir şeyler araştırdığı gözden kaçmıyordu. Binbaşı, ''Ne o Paganel?'' diye takıldı. ''Bir şey mi yitirdin yoksa?'' Paganel gülümseyerek karşılık verdi. ''Bu topraklarda değerli taşlarla altın doludur. Onun için insan burada yitirmediği şeyleri arar.'' 3. Kaçaklar. 2 Ocak'ta güneş doğarken Talbot eyaleti sınırlarını aştılar. Kolban'ı, Kompas Perivers'i geçtiklerinde yolun yarısını tamamlamışlardı. 15 gün sonra Twofold körfezi kıyılarında olacaklardı. Bu arada kol gezen haydutlara karşı kimi önlemler aldılar. Ama bundan Lady Helena ile Mary'nin haberi olmadı. Kilmore yolundan ayrıldıktan sonra bir okaliptüs ormanına daldılar. Yemyeşil ve sessiz olan ormanda bütün gün yol aldılar. Akşama doğru ağaçlar seyreldi, bir dizi ev çıktı karşılarına. Paganel, ''Bu kasaba Victoria eyaletinden ayrılmadan önce karşılaşacağımız son kent.'' dedi. ''Geceyi burada geçirmeliyiz.'' Kentte bir otele yerleştiler. Atlar ahıra alındı. Paganel, Robert'la birlikte kenti gezdi ama önemli bir şey göremedi. Oysa kentte telaşlı bir hava seziliyordu. Binbaşı oteldeki baş garsondan durumu hemen öğrendi. Kadınlarla Robert yattıktan sonra arkadaşlarını topladı. Sandhurst demir yolundaki cinayeti kimlerin işlediği belli olmuş dedi. Ayrton birden heyecanlandı. Yakalanmışlar mı? Hayır. Glenarvan Peki kimmiş bu adamlar diye sorunca binbaşı elindeki Austrian and New Zealand gazetesini uzattı. Lord gazeteden yüksek sesle şunları okudu. 29 Aralık'ı 30 Aralık'a bağlayan gece Camden Köprüsü'nde meydana gelen tren kazası konusunda yapılan soruşturmada olayın bir gün önceden tasarlanmış olduğu sonucuna varılmıştır.
Ayrım sonu.